Garip Zamanlara hoş geldiniz. Bu programda dünyanın farklı ülkelerinden ve şehirlerinden bahsettik. Benim payıma Riga düştü.
Tokyo vardı, Kopenhag vardı. Kelimelerle farklı şehirleri kat ettik. Oradan devam edip
Leipzig, Düsseldorf derken Amsterdam'a uzandık.
Dolayısıyla adeta seyahat programı gibi bir bölüm oldu. Garip Zamanların 52. bölümüne hoş geldiniz. Aslında podcast versiyonunda 52. bölüm demek gerekir. Çünkü 10. yılımızda tabii ki 50 programdan çok daha fazlasını yaptık. Zaman zaman dinleyicilerimiz bana soruyor. Yani konularınızı nereden buluyorsunuz? Nasıl karar veriyorsunuz ne konuşacağınıza diye? Ben de diyorum ya işte yaşadıklarımızdan ya gündemi takip ediyoruz. Bazen kendi aramızda notlar alıyoruz. Ama biraz da galiba işte konuyu da açıyor. Mesela bende çok olmayan ama evrende çok hoşuma giden bir özellik var. Bir şey söylediğim zaman çok hemen anında bir çağrışım yapar. Hatırlar yani, iyi bir hafızası vardır.
Kesinlikle.
Ve hemen konu bak böyle bir şey olduydu deyip böyle hiç düşünmediğimiz bir yere bağlar. Bir de şey hoşuma gidiyor tabii hani bunlardan bahsederken. Bir de bir önceki bölümde konuştuğumuz konular o bölüm yayınlandıktan sonra bir şekilde ortamlarda karşımıza çıkıyor. Örneğin en son bölümde Ferrante'nin en iyi romanından bahsettik. Daha doğrusu 2021. yüzyılda en iyi seçilen şey tarafından, New York Times tarafından roman olduğunda bahsettik. İşte My Brilliant Friend'in.
Evet.
Buna ilişkin bir sürü de yorum aldık.
Aslında güzel bir başlangıç yaptı Kemal. Çünkü o serbest çağrışımı bir tarafa bırakacak olursak tam da öyle oldu. Bir böyle acar muhabir gibi Kemal bir soru sordu ki yani hiç ben hazır değildim ona. Ekstradan bir program yapmıştık ve yani ne konuşacağımızı hiç öncesinde belirlememiştik. Neden demişti Kemal işte Elena Ferrante'nin My Brilliant Friend. Bu arada o gün tabii şey aklıma gelmedi, isimler aklıma gelmedi, İtalyanca ismi. İtalyanca ismi de L'Amica Genial.
İtalya'dan dinleyenler için.
İtalya'dan özellikle Napoli bölgesinden dinleyenler için İtalyancasını söyleyelim.
Baftan direkt uçuş var. Söyleyemedim. Baftan direkt uçuş var arkadaşlar. Yani gidebme ihtimali olanlar, imkanı olanlar Napoli'ye.
Napoli.
Aa öyle mi?
Evet.
Ryanair
doğrudan
zaten
uçar.
Bu programın yarısını yine gezi şeyine ayıracağız. Ha. Bu şeye devam edeyim ben.
Bak sana ürün yerleştirdi.
Evet. Ryanair'dan parayı şey yapalım, şey isteyelim.
Bedava bilet verse fena olmaz mesela. Sonra evren devam edelim.
Kemal'ın sorusu şuydu. Neden yani bu işte yazarların, eleştirmenlerin, şairlerin ve okuyucuların oylarıyla New York Times'ın yaptığı listede birinci sırada My Brilliant Friend çıktı. Biz programı yaptıktan 4 gün sonra ben aynı şeyi bir acar muhabir gibi Kemal'ın sorduğu soruyu Euronews'de gördüm ben. Böyle bir soru sormuş Euronews.
Yalnız Euronews ikinci geldi.
Evet, ikinci geldi. Şey daha
Garip Zamanlar.
Garip Zamanlar daima bir adım önde. Bu soruyu sormuş ve cevap için de işte Trinity Üniversitesi'nde bir İrlandalı İtalyan şey dili edebiyatı bölümünden bir şey öğretim görevlisine sormuş. Aslında şeyleri biz bir kıyasladım. Zaten hemen hemen hep söylediğimiz şeyler var. Bir tanesi farklı. Ona değinmek isterim. İşte yani iki kızın sıra dışı arkadaşlığı dedik. Bir büyüme hikayesi. Çok gerçekçi olduğunu söylemiştik. İdealizasyon yok demiştik. Onu şey de aynı şekilde belirtmiş. Tabii işçi sınıfından çıktı bunlar ve evrensellikten yani hem Napoli hikayesi var hem de aslında dünyanın neresinde izlerse izlesin ya da okursa okusun. Çünkü izlerse dedim çünkü diziye de uyarlandı bu roman. Kendinden bir şey bulabilir bunlar söylenenler. Sadece ekstra bir şey daha söylemiş. O hoşuma gitti. Onu da paylaşmak isterim. Yani işte demiştik romanın başında iki kızdan bir tanesi ortadan kaybolur ve diğeri der ki yani senin kendini bu dünyadan silmene izin vermeyeceğim ve işte romanı yazmaya başlar. Ama ironik bir şekilde Elena Ferrante'nin kendi de kendi kendini aslında dünyadan silmek istiyor. Kim olduğu, kimliği belli değil. Geçen programda söylemiştik işte mahlas kullanıyor, müstahar ismi Elena Ferrante diye. Dolayısıyla evet yani şeyi o bakımdan edebiyat gündemini yakaladık. Hatta biz programı yaptıktan sonra Kemal'ın sorduğu soruyu Euronews'de sordu. Bir şeye daha değineyim ben. Madem birazcık da gündemden gittik. Bu defa da ekonomi gündemine girelim. Tabii bu galiba 80'lerde bir kez daha olmuştu. Böyle kara pazartesi demişlerdi. Bir piyasaların çöküşüne global bir krizde ama.
Abi o şeyden itibaren.
Evet.
Büyük Burhan abimizden itibaren.
Ama yok pazartesine düşmesine bahsediyorum.
1929'daki ne gündü? Sürekli evet bir gün olur.
Evet. 80'lerdeki pazartesi. 87'deki pazartesi. İşte o anlamda söyledim. Yoksa global krizler çok da. Yani kara pazartesi şeyi çok yani orijinal değil. Çarşamba, daha önce de kullanılmış anlamında söyledim.
Kara cuma.
Yani bu biraz şeylerle ilgili olarak. Önce Japonya'da başlayan bu carry trade. Onun da Türkçesi aslında carry trade çok kullanılır ama önermişler ara kazanç ticaret diye. Bilmiyorum ben hiçbir yerde rast gelmedim ara kalınca.
Ben de hep carry trade diye duyarım.
Carry trade. Bir komik bir anekdot var bunu bağlamak isterim. Sertaç'ın devamlı atıfta bulunduğu The Economist dergisiyle de ilgili. Tabii burada şimdi bu carry trade dedikleri düşük faizle borçlanıp yüksek faizle yatırım yapmaya dayanan bir yatırım yöntemi aslında.
Japonya'da borçlanırlar
evet,
genelde.
Çünkü şeyler kredi faizleri düşük.
Çok düşüktür, çok stabildir.
Bu 80'lerde Japonya'da borçlanıp işte daha getirisi olan yüksek yerlere deki yatırım için bir böyle tipoloji olarak Bayan Watanabe demişler. Ama esas bu Bayan Watanabe'nin oturması 90'larda The Economist dergisi carry trade'den bahsederken. Yani şunu demek istiyorlar. Japonya'da ev hanımları bu işi yapıyor. Düşük şeyden faizden borç alıp diğer tarafta yüksek faizden getiri alıyor. Dolayısıyla bu işi ev kadınları yapıyor ve bunlara da bu tipolojiye de Bayan Watanabe demişler. Watanabe Japonca'da en fazla kullanılan soy isimlerden biri.
Kıbrıs'ta olsa Ayşaba.
Evet Ayşaba derdi. Aynen Ayşaba'nın muadili Tokyolu. Tokyolu Watanabe abla. Şimdi Watanabe şeyde kullanır. Murakami Japon romancıda kullanır şeylerinde romanlarında bu soy ismi. Çok yaygın bir soy isimdir bu. Fakat komik yanı şu, The Economist kullanınca bunu çok yaygınlaştı. Hatta Türkçe'de de Bayan Watanabe diye geçti. Miss Watanabe, İngilizcesi. Sonradan bir araştırma yapmışlar. Bu carry trade yapanların %70 erkek. Bu şeye, tipolojiye hiç uymayacak bir şey, bir şekilde böyle bir şey yaşandı. Ondan sonra ama tabii işte Sertaç programdan önce söyledi işte bu şey Amerika'ya sirayet etti. Zaten orada durgunluk beklentisi falan filan derken piyasalar bir anda global bir şekilde çöküş yaşadı. Ama çok da uzun ömürlü, hiçbir şeyin uzun ömürlü olmadığı gibi krizle uzun ömürlü olmadı.
İyi bir şey o.
Evet bu bağlamda iyi bir şey oldu o.
Şimdi bizi bilen işte podcastçı biliyor ya işte danstır işte ne bileyim sivil toplumdur falan ama hepimizin de şu veya bu şekilde böyle ekonomiyle, finansla aslında bir bağımız da var. Yani sen siyasal ekonomi üstüne uzun yıllar çalıştın, hala da çalışıyorsun. Evren aynı şekilde keza böyle bir background'u var. Ben geçmişte işte bu işte odalar, ticaret odasında şurada burada.
Yani ne demek yani, yatırım tavsiyesi verecek.
Ama
bunların hiçbiri yatırım tavsiyesi değil. Birinci bunu söyleyelim yani.
Siz bize uymayın.
Ciddiye almayın. Şimdi son dönemlerde Evren bizle böyle sıklıkla şey paylaşmaya başladı. İşte yatırım şöyle oldu, burada bu düştü, piyasalar falan filan. Tabii hepimiz aslında birer economic animals da aynı zamanda değil mi yani?
Sadece political.
Tabii bu şeyi ben güzel bir konu açtı Kemal. Başka bir konsepte bağlamak istedim. Çünkü yakın zamanda bu mefhumlar, güncel mefhumları çok ele alırız ya. Tam da Kemal'ın bu söylediği şu anda yeni jenerasyonda Batı'da, yani ben burada da görmeye başladım. Bir konsept çıktı. Finansal özgürlük. Financial freedom. Bu genç yaşta insanların özellikle bu yeni jenerasyonda gelirleri
Bitcoin,
bir kısmı.
Bitcoin.
Evet Bitcoin de onlardan biri.
Yırtma.
Aynen. Birikimleriyle daha doğrusu tabii çok büyük birikimleri de yok. Çünkü çok genç insanlardan bahsediyoruz. Kazançlarının bir kısmını yatırım araçlarına düzenli bir şekilde yönlendirip bilahare çok genç yaşta yani umumiyetle hedeflenen yaş 38-39
emekli
biz onlar
olmak
için biraz geç kalma. Buna pasif gelir diyorlar istersen evet. Emekli olman ama o pasif gelirin eğer senin şu an çalıştığın gelirin yakınsa o sana bir tabii. Güvence verir. Bu da finansal özgürlük konsept şu anda çok yaygın ve ben Kıbrıs'ta böyle gençlerle tanıştım arkadaşlar. Yani yurt dışına iş yapıp işte laptopundan Yupi'lerle tanıştım. Yani nasıl gider falan çok stresli ama iyi kazanıyorum ama sürdürülebilir değil. Zaten benim hedefim finansal özgürlük değil. Bana hedeflerini ifşa eden gençlerle tanıştım ben.
Geçmiş programlarda hatırlar mısınız? Bir de fix nasıl sürdürülebilir bir temel maaş ve bunun üstüne bir şeyler konuşmuştuk. Hani bazı ülkelerde gündeme geldi herkese.
Yani Finlandiya'da falan denemeli.
Evet, herkese standart bir temel maaş verilsin evet. Ama bu maaş hani belki
basic income
olsun. Basic. Bunun üstüne insanlar çalışarak ekstralarını harcasın.
Yani Avrupa Birliği'nde de diğer ülkelerde devamlı tartışılır bu.
Evet, İngiltere'de falan da bir tartışma vardı.
Bu arada Kemal güzel bir şey söyledi. Biz devamlı geri bildirim alırız diye. Çok soru geldi bu şeyle ilgili, geçen programla ilgili. Şeyi de söyleyeyim. Bu arada tabii ben gene isimleri yanlış söyledim. Hem İtalyanca şeyin ismini hatırlayamadım romanın. Bir de orada iki karakter var. Bir tanesi Elena Greco. Evet. Buna arkadaşlar Lenu der. Diğeri ise Raffaella Cerullo. Cerullo ayakkabılarına sahibi babası. Buna da Lina der arkadaşları. Evet. Ama en samimi arkadaşlar Lila der. Ben sanırım Lila'ya Lula dedim öyle bir şeyler. Yani yine dil sürçmesi oldu isimlerde. Onu düzelteyim. Bir de şeyi söyleyin. Dedik ya bu romanları okuyanlar muhakkak iki karakterden birine yakınlık duyar. Ya işte Lenucudur ya da Linacıdır. Ben yani açıkça Cerullocuyum, Linacıyım. Onu söyleyeyim. Tabii şimdi bir romanı okuyayım.
Kaybolan teyze hangisiydi?
Kaybolan işte.
Kaybolan.
Evet, Cerullo'ydu. Kaybolan de. Teyzeye yakınlık duyarım.
Yeni başladım okumaya da. O yüzden.
Ben de isterim okuyayım.
Onu okuyun arkadaşlar. Fazla... Dört kitaptır. Özellikle birinciden sonra.
Napoli dörtlemesi, dörtlüsü öyle bir şey.
Napoli dörtlemesiydi. Evet, hepsi Napoli dörtlemesi olarak bilinir. Özellikle birinci kitaptan sonra çok akıcı hale gelir. Tabii şimdi bir film izlerken.
Bir süre dişimizi sıkacak.
Yani. Yok hayır, birinci roman da güzeldir. Keyifli, birinci keyifli. Roman şeydir ya böyle daha küçük, yani bazıları şey diyebilir. Yani bu işte.
Çocuk romanı,
çocuk romanı falan diyebilir. Çünkü ilkokul yaşlarından o anlamda, yoksa o kısımda çok akıcıdır. Hı-hı. Zaten bir büyüme hikayesi dedik. Şöyle ama bir film izlediğimizde de olur bu. İnsanlar genellikle özdeşleşir o karakterine. Ben de tam özdeşleşmemi emin değilim. Çünkü bu Lenu aslında bana çok... Şey, yakın bir karakter değil bazı açılarda. Şu daha böyle keskin, daha agresif bir ablamız. Ama bazı sebeplerden dolayı ben daha yakın bulurum şeyi, Lenu'yu diğerine göre. Cerullo'yu kendime diğerine göre. Dolayısıyla bu şeyler, geri bildirimler dinleyicilerden iyi oluyor.
Tabii bizim programın farklı boyutları olduğunu hep konuşuyoruz. Evren yine söylediydi ya, bazı yerlerde Türkiye'de bizi Gezi podcastı olarak bile sınıflandırmışlardı. Geziler de bizim programın değişmezlerinden. Tabii son dönemlerde Sertaç bir yerlere gitti ve hatta biz Facebook sayfamızda da paylaştık bazı fotoğraflarda. Önce Almanca bir gazete okurken, sonra Flemenkçe, Hollandaca, Dutch bir gazete okurken falan. Dinleyicilerimiz de heyecanlandı, heyecanla bekliyoruz diye. Onları tabii kendisine soracağız. Yani yediğin içtin senin olsun, bize gezdiklerini, gördüklerini anlat diye diyeceğiz ama. Hadi madem açtık konuyu.
Aslında
istersen...
yediğim içtiğim daha enteresandır genelde.
Onları da konuşabiliriz.
Yani... Evet. Diğer türlüsünü işte görebilirsiniz. Şöyle söyleyeyim.
Fotoğraflarını.
Yani bu şey özelinde, yani benim için değil de. Ben de diğer türlü sorarım. Abi ya da işte bir yere gidin. Ne yedin, ne içtin? İlginç bir şey yiyip içtin mi? Çünkü diğerlerini az çok bilin, görün falan da yani. Bir de Amsterdam'a falan gittim ben yani.
İşte... Hadi anlat o zaman. Şimdi Amsterdam'a gittin falan deme. Başka nereye gittin?
Amsterdam'a gittim. Ondan sonra Düsseldorf'a ve... Leipzig'e, arada küçük bir kasaba.
Düsseldorf'a gittiğini söylediydin bir önceki programda, hatırlarsan. Bir...
Ha, o başka.
Yani tekrar yeniden gittim.
Yine gittim. Evet, yani. Yani o şeydir işte.
Düsseldorf kazan, ben kepçe diyorsun yani, bizim oralar.
Sertaç'ın akrabalarının bulunduğu, evet, eğitim aldığı bir şehir sonuçta, bir süre yaşadığı.
Almancılık dönemimde Düsseldorf'ta yaşadım. İşte dediği gibi Evren'in kuzenim var, başka bir kuzenim vardı. Yani o doğdu, büyüdü orada. Düsseldorf'ta değil, o da Düsseldorf'a taşındı.
Hani Kıbrıslıların genellikle akrabaları İngiltere'de ya da ne bileyim Avustralya'da falan.
Benimkiler yolunu kaybetti.
Bir de daha ilginç bir şey var bence Sertaç'ın bu meseleyle ilgili. Yani şimdi biri Almanya'ya gitse, nereye gitmek ister? Bilinen şeyler Berlin.
Berlin.
Hadi olarsa olmadı Münih. Orası olmadı Hamburg. Yani Düsseldorf'a normalde.
Abi yani bizimkilerin hikayesi çok farklı şu anlamda. Yani İsveç'e gidecekler diye 60'ların sonunda.
Akrabalarından bahsediyorsun.
Evet, yani teyzemden eniştem. Eniştemi kaybettik işte çok yakın zamanda. Hatta
konu oldu.
Mayıs'ta gittiğimde onu anmak için işte küçük bir tören vardı. O vesileyle gittiydim. Eniştem şeyle tanışıyor işte İsveçli barış gücü askeriyle falan. Bu göçme falan şey fikri ortaya çıkınca İsveç'e gitmeye karar veriyorlar. İsveç'e giderken de Almanya'ya gidiyorlar. O zamanki başkent Bonn. Bonn'da durup vize alacaklar.
Batı Almanya.
Batı Almanya. 60'ların sonu dediğim gibi.
Futbolda bir ekol.
Her zaman. Ve bu arada bu Batı Almanya, Doğu Almanya şeyle tekrar konuşuruk bunu. Unutturma ben ya. Çünkü ilginç bir şey o da. O vize beklerken başka iş buluyorlar. Eniştem Amerikan elçiliğinde iş buluyor falan orada. Ve orada kalmaya karar veriyorlar. Yani Bonn'dur aslında hikayenin başladığı yer. Ondan sonra işte başka kuzenlerim gidiyor. O vesileyle ben doktora için gittim işte. Bir şekilde hepimiz kendimizi Düsseldorf'ta bulduk.
Bu arada Bonn'lardan bahsediyordun.
60'lardan. Sonra doktora abi fast forward yani.
Ama şey ilginç, Bonn başkent o zaman.
Evet.
Ama çok küçük bir şehir. Şu anda ismi anılmaz ve abi, tabii ki eyalet Kuzey Renvestfalya yani. Evet. En büyük şehri Köln. Ama başkent Düsseldorf. Evet. Yani öyle de ilginç de bir eyalet.
Şöyle
yani.
De bir olay var orada. İşte
havaalanının ismi de Köln-Bonn Havaalanı'dır.
Aynen, ikisinin ortasındadır.
Gittiydim ben.
İki şehir arasında evet. Çekişme var. Şeyle Köln'le Düsseldorf arasında.
Aynen. Evet. Bonn'u pek saymıyorlar.
Bonn zaten çok küçük.
Olay şey, bu İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki ilk...
Evine yakın olduğu için Bonn'u aynen, başkent istemiş.
Köln'lü eleman.
Beni Berlin'e kadar götürtmeyin. Ya da Münih'e kadar kim gidecek güneye diye.
Yani o diyor ben maksimum gideceğim diyor. Ben yani, tamam Köln'ü yapmayın
dolayısıyla
diyor.
Dolayısıyla geçici başkenti gideceğim. Oraya yapıyorlar.
Evet, orayı yapıyorlar. Başkent adamın adını unuttum bu arada.
Sana benim aklıma geliyor biraz.
Konrad Adenauer. Hristiyan demokratların başı yani. Efsanevi işte o
şey. Hatta vakıf var adına yani.
Tabii aynen. Friedrich Eberstiftung'dan Konrad Adenauer.
O sağcıların vakıfı.
Evet şeyin Hristiyan demokratların. İşte o Konrad Adenauer abimiz Köln'lü. Onun şeyiyle bastırmasıyla Bonn başkent oluyor.
Küçük bir kenti şey başkent yaptılar.
Ve tabii ondan sonra Berlin'e taşınınca başkent Bonn o cazibesini yitirdi. Gene çok güzel bir yer aslında ama şey yok yani bütün elçilikler ayrıldı.
İki büyük şehir çekişiyor. Köln'le Düsseldorf çekişiyor. Evet. Mesela ben Sertaç'ı ziyarete gitmiştim. Daha doğrusu hep beraber gitmiştik Düsseldorf'a. Yani orada şeyi söylerlerdi oradaki Düsseldorf'lar. Sakın Köln'de bira içmeyin. Düsseldorf'un birası daha iyi. Yani o öyle tabii, bir çıkış var arada.
Bira üzerinden çok büyük
tartışma. Sanırım futbol takımlar oynadığında da olay olur.
Evet, evet.
Yani aynı ligde, Kısılırlar da o birbirlerine
ama Münih hepsini geçermiş diye duydum bira konusunda.
Münih, tabii şey Oktoberfest'in falan da olduğu yer ama orada yani Almanya'ya baktığınızda yani hiçbir İstanbul gibi bir yer yoktur mesela Almanya'da. Yani küçük küçük böyle merkezler var işte Köln vardır. Milyonu arada bir geçer. Şimdi galiba milyonun üzerindedir. Ya da biraz altındadır. İşte Düsseldorf ciddi bir yerdir aslında. Ama
Frankfurt.
500 ya. Bin. İşte Frankfurt da çok büyük değildir. Berlin falan yani böyle.
Tabii ki.
Münih. Yani tabii sayabilirsiniz. Bir sürü tabii büyük ki. Şehir tabii sayabilirsiniz.
Ki. Tabii ki.
Bu Doğu Batı şeyinde de enteresan bir şey. Benim çok yakın arkadaşım. Hatta işte dedim ya işte küçük bir kasabayla ziyaret ettik. Thomas. Evren tanıştı da Thomas'la.
Meşhur hani trafik ışıklarında duran arkadaş.
Evet.
Gece saat 1'de sabaha karşı.
Hepimiz durduk abi işte.
Yolda yani 10 metrelik yol yani.
Abi yağmur da yağsa yani böyle. Mahalle baskısı var orada.
Siz
geçemedik.
Siz geçtik herkes. O durdu bekledi.
Yok yok biz de geçemedik. Mahalle baskısı var. Geçemek. Thomas'ın eşi de şeyden doğudan. Ve işte oradaki doğudaki akrabalarından falan münasebetince eder. Ya o der yani biz şeyde işte Almanya birleşmeden önce doğuyu yani kale bile almazdık işte. Arada Dünya Kupası falan olur da Doğu Almanya katılırdı ya da olimpiyatlar falan. O vesileyle bizim için konu olurdu evet, yani evet. Doğunun olması ama doğu takıntılı bir şekilde işte batıyı şey edermiş. Yani işte bir yerde büyükçe bir trafik kazası olsa Stasi şeye bakar. Eğer
Alman gizlisi, Batı Alman, Doğu Alman gizli servisi.
Evet, bir Batı Alman barmağı var mı bu işte diye falan yani öyle durum bir durum var. İlk defa Leipzig'e gittim ben. Yani benim için daha enteresan olan.
Sonuçta Doğu Almanya'ya gittin sen.
Evet, evet. Yani ciddi bir tren yolculuğu yaptık. Bu arada trenler Alman trenleri döküldüğü söyleniyor. Yani o da şeyde de Deutsche Welle'de falan da konulur ama yani ilk bahsettiğimizde biz işte böyle bir planımız var. İşte kuzenimi görmeye gidecek Leipzig'e falan. Kıs kıs güler insanlar yani şey. Hadi iyi şanslar falan gibisinden. Ama tabii ironik bir şekilde bizim esas sıkıntı yani bu seyahatlerde Hollanda'da trenler iptal oldu bir iki kere falan. Yani giderken Düsseldorf falan. Onun dışında şanslıydık. Sıkıntı olmadı çok. Ama şunu söyleyeyim yani işte Leipzig'e gittiğin zaman abi yani bizim için yani Alman olmayan işte sınırlı tecrübesi olan biri için. Yani Leipzig tabii merkezde zaman geçirdik biz. Demen yani farklı bir şeydir. İşte bildiğin Alman şehri. İşte ortasında şey vardır, pazar yeri vardır falan. Pazar yerinin afında açılan bir şehir işte. Bach'ın şehriymiş şey. Özellikle Leipzig. O güzel oldu yani. Farklı bir deneyim oldu.
Sonuçta Doğu Almanya. Eski Doğu Almanya. Evet. Bir diyara gitmiş oldu.
Ama tabii eski Doğu Almanya diyoruz. Ama eski Doğu Almanya yani o şey. Farklılık. Ayrım. Dedim ya biz gördü yani
psikolojik
biz görmüyoruz ama yok. O şey var.
Tabii.
Şey çok yükselişte. AFP'de hep konuştuğumuz
o alternatif bir doğuşan sağ parti o da ilginçtir. Yani mesela şeylerin yabancıların en az yaşadığı yer Doğu aynen. Almanya ama en fazla güçlü olduğu yer de orası. Gerçi şey de onu söylediler işte en fazla antisemitik şeyler 2. Dünya Savaşı'nda Yahudilerin en az yaşadığı şehirlerde görünürdü. Şeyde mi? Saksonya'da mı şey Leipzig?
Galiba Saksonya'nın başkenti.
Yok. Saksonya'nın başkenti yanılmıyorsam.
Dresden'dir.
Bu evet. Da orada evet, bulunan.
Evet. Sertaş sen dedin şey. Ya hani yani Doğu Almanya'yı çok da takmazlardı onlar kendi evet. Hayatlarını yaşarlardı.
Yani benim böyle Thomas'ın yalancısı.
Benim böyle bir deneyimim olduydu. Benim 2000 yılında bir Alman kız arkadaşım vardı ve Poznan'da bir toplantıya gitmek için önce Almanya'ya uçtuk. Biz Frankfurt'a uçtuk. Bu arada Frankfurt Almanya'nın en batısında. Poznan'sa tabii doğuda.
En batıda değilse bile batıda evet.
Batıda ve hatta biraz güneyde.
Güneyde.
Evet. Dolayısıyla hatırlıyorum otobüsle yolculuk yaptık. Frankfurt'tan otobüsle doğuya Polonya'ya geçtik. Bu arada tabii otobüs duruyor zaman zaman mola veriyor falan. Bir ara bir yerde durduk. İsmini şu an hatırlamıyorum ama ona sordum çok büyük bir yerdi. Burası dedim sence Doğu Almanya mıydı, Batı Almanya mıydı? Yani çok da küçük bir yer değildi. Hiçbir fikrim yok dedi. Yani belli ki ben tabii niye bunu sordum? Çünkü yaklaşık bir 50 metre ötede kocaman bir yumruk böyle şey var. Yani komünizm sembolü var.
Bir anıt var.
Anıt var orada. Ve sorduğumda kendisine bilmem falan dedim etrafına bak dedim ben falan filan. Yani şey gerçekten bana söylediğin çok mantıklı geldi. Yani o yıllarda Batı Almanların Doğu Almanya'ya ilişkin çok da fazla bir şey yok yani. Sadece evet. 89'da birleştiler falan ama.
Aktarılan bazı şeyler var tabii. Özellikle şeyler hissediyor bunu. Batı Almanlar hissetmezken Doğu Almanlar hissediyor. Mesela Sertaç'ın tanıdığı benim bir sevgilim vardı Alman Silvia. Mesela o Weimar'lıydı mesela. Yani Weimar böyle o da ilginç bir şehirdir. Jena'nın yanında bu Schillerler, Göteler falan filan hep orada şey yaptılar.
Bir de işte Weimar Republic vardı.
Weimar Republic evet o da öyle. Mesela o Doğu Alman'dı ama tabii yaşı o kadar büyük olmadığı için şeyi hatırlamıyor. Fakat o aktarılan, ailesinden aktarılan ve hep söylerdi işte bu bir şeyler daha alçak gönüllü olur Doğu Almanlar. Kibirli bir Alman görürsen muhakkak Batı Almandır falan. Devamlı bak abi durmadan mesela ben şey derdim işte geçen gün bir yere gittim Alman birden tanıştım. Doğu mu Batı mı Allah aferin Almanya birleşmediğim falan. Yani belki Batılılar için daima öyle olur ya çünkü daha böyle işte müreffeh olan büyük taraf evet. Olan o. Onların pek umurunda değilken diğerleri belki de gereksiz bir kompleks de yaparak.
Tabii bir de şey de var aslında 90'dan sonrasında da yani o ekonomik şey var.
Tabii.
Yani
tabii. Uzun yıllar devam eden var. Hala devam ediyor. Yani. Yani bir psikolojik, ekonomik sınırdan bahsediliyor.
Tabii ben orada çalışırken mesela pay slip'ime baktığımda şey görürdüm. Bir dayanışma vergisi vardı. Hala daha ödedi yani benim de ödediğim işte şeyde.
Ya Doğu Almanlarla Batı Almanları ayrıştıran bir şey daha olduğu söylenir. Mesela bir makale okuduğumu hatırlarım fotoğraflarla birlikte. Mesela Doğu Almanya'da mesela cinsel özgürlük daha fazla yaşanmış ve bu anlatılırdı.
O şeyin komünizmin şey yaptığı bir şeydi. Yani Angela Merkel için de söylerler. Yani nudizmin doğaya dönüşün. Dolayısıyla her türlü kültürel yani baskılar.
Kadın erkek anlamında da bir eşitlik da işte. Var. Yani kadınlar da çok özgür, erkekler de.
Aslında bunu tartışmak isterdim. Ben de çok yakın zamanda ekonomiste geçen hafta ya da ondan önceki hafta şey vardı işte.
Hangi bu, hangi dergide?
Pardon. tam da bu konuda geriye gittiğini anladılar bu şeyin işte.
Trendin, özgürlük. Bu,
Almanlar çok barışıktırlar yani ya da işte daha Kuzey Avrupalılar da ama özellikle Almanlar yani saunada falan anadan doğma hatta aynı şeyi geyiği yapar ekonomist yazarı da işte ne bileyim kayınpederinizin falan bir anda kendinizi şey bulabilirsiniz.
İş arkadaşların falan komşularınla falan.
Yani evet. Konuşman sohbet etmen yani belli konularda mesafelisin falan ama 15-20 dakika sonra şey bulun kendini saunada terlerken bulabilin yani.
Şimdi böyle bir deyip herkes kendi deneyimde neyse devam edecek. Devam.
O tartışma vardı ve orada tam da Evren'in söylediği konu vardı aslında. Doğu Almanya'da aslında bir nevi işte o komünist şeye baskıya başkaldırma yoluydu. Yani bir özgürlük ifadesiydi.
Ama rejim de bunu desteklermiş. Yani çünkü
müsaade ederdi.
Yani şöyle de. Müsaade eder veya destekler.
Çünkü ahlak yozlaştırıcı. Yani evet. Onların ahlak olarak gördükleri. Çünkü bu ahlak Hristiyan değerleri. Evet. Yani onlar yozlaştırıcı olarak komünist perspektifle bakıldığında. Ve dolayısıyla yani şeyle
ya bir de kapitalizmin eğlencesi olmayınca yapsınlar yani televizyon.
Ama işte bir özgürlük alanı bırakman lazım.
Evet. Yani o, ona, onu, o kabul edilebilir.
Şeyde vardı ya işte başkalarının hayatında gösterirdi. En azından Honecker'le ilgili fıkra anladılar.
Evet.
Komutanlar önce gülerdi sonra derdi ki ismi soy ismi giver falan filan. Adam ciddileşen gene gülerdi. Gene şaka yaptım falan derdi ama şaka mı gerçek mi hiç belli olmaz.
Bilemem hiçbir zaman.
Bilemezdi.
Sen devam et ya anlatma ya şeyini.
Yani bunlar da aslında şey.
Mesela ilginç sen Hollanda'ya geçtin sonra bu kuzeyde olanlar özellikle yani daha kuzey Almanya'da olanlar işte Hamburg falan. Ki şey de dahil Leipzig de dahil o da sonuçta yani daha kuzey bölgesinde. Bunların mesela şeyleri anladığını biliyoruz. Flamancayı. Yani sonuçta o şeyin aynı dil grubundan bir dil. Ama mesela Güney Almanlar...
Çok yakın.
Çok yakın. Güney Almanlar anlamıyor. Mesela dediğin gibi Silvia bana anladığını söyledi. Konuşamadığını. Hı. Ama Hollanda'ya gittiğinde o dili anladığını söylerdi. Öyle de bir şey kültürel de bir farklı var. Kuzey ve Güney arasında. Dini bir de bir ayrı var tabii. Katolik şeyi var.
Yani dediğim gibi Leipzig'i ben... Güzel bir şehir olarak gördüm.
Daha önce gitmediydin ha?
Daha önce gitmedim ve yani bir gün geçirdik. Öğlen oraya vardık trenle. İşte akşamı kuzenimle falan geçirdik. Ondan sonra biraz böyle gezdik. Şey gün enteresandı. Pride günüydü galiba. Hmm. Böyle çok
renkli görüntüler
renkli, vardı. Tam dediğin gibi renkli görüntüler vardı yani. Bir de o stereotypical işte şeyi görmedim aslında. Doğu çünkü daha tutucu ya işte birçok anlamda o. Dedi ki AfD yükselişte. 1 Eylül'de seçim var. 3 güne Doğu eyaletinde ve AfD'nin birinci gelmesini bekliyorlar birçok yerde. Artı bir de bir başka parti daha var böyle. Kadının adını unuttum. Die Linke'den. Soldan kopmuş.
Yani şey...
Anti şey göçmenlere karşı olan ve bir ikinci... Ayrışma noktası aslında şu Ukrayna Savaşı. Yani Rusya yanlısı olanlar var. Ve bu işte bahsettiğim kadın adını hatırlamam böyle uzunca da bir ismi var. Şeye girecek gibi görünüyor, koalisyona girecek gibi görünüyor. Çünkü AfD'yi kimse almayacak. Hristiyan demokratlar en azından iktidarda kalalım diye bu bir tık daha kabul edilebilir ama öne sürdüğü sebep şeyler işte Ukrayna'ya destek verilmemesi falan. Yani oralarda işte daha böyle real politiği de şey görebiliyorsunuz, şey. Hissedebiliyorsunuz.
Yani bilmeyen arkadaşlar için de söyleyelim. AfD işte Alternative für Deutschland sağ bir parti. Yakın zamanda yani yakın zamanda.
Hatta radikal sağ oldu. Demek daha
tabii,
doğru.
Tabii. Yani içinde naziler var.
Nazi şeyler de ögeler de barındıran.
Çok böyle yani gerçekten tehlikeli.
Tehlikeli bir parti. Die Linke de eski komünist partisi aslında şeyi. Evet, onun uzantıları. Zaten Linke sol demek şeyin.
Kopanlar falan var aralarında.
İçinde girdiği bir şey. Da. Bir şey söyleyin de bağlayayım Sertac'ın söylediğine. Hem gezi olayına hem de Almanya'ya. Bir arkadaşım şu anda İstanbul'da oğlunu almaya gitmiş de bir fotoğraf gördüm. Bir konuşma geçti aramızda. İstanbul'da arkadaşları buna bir şey denedir, bir yemek. Biraz böyle dikkatli baktım böyle video var orada. Şey bildiğiniz şey hellim. Yani kızarmış falan da tabii işte hiç sevmediğim bir muhabbet var ya böyle devamlı şeye gündeme gelir hatırlarsanız. hellim peynirdir. Hayır hellim hellimdir peynir değildir falan filan. Çok saçma bir şey var burada. Evet. Bence iki taraf için de saçma. Yani şimdi hellim hellimdir diyen işte bu daha önce de konuştuğumuz gibi ufak farkların narsizmi. Hı-hı. Kendini ayrı gösterecek falan filan. Biraz milliyetçilik, Kıbrıs milliyetçiliği, Molihya milliyetçiliği derim ben ona. Yani öyle takıntılı.
Kapıda bekleyecek bizi şimdi şey.
Hellimciler.
Diğer kısımda onlar da biraz garip bence. Tamam yani evet bir peynir türüdür hellim. Ama yani diğerlerine ne diye hellimdir dediyse de bırak öyle desin. Yani biraz onlar da öğreten adam kadın şeylerinde bak aslında şuna göre şu şeye göre kaynağa göre falan filan. Çok gereksiz
çok bir tartışma. Çok da kasmamak lazım.
Hiç sevmediğim bir tartışma da dedim benim arkadaşım hiç bu tartışmalara giren biri değil. Yani öyle bir insan değil de dedim sen yani Türkiye'de sana hellim yedirirler bu şeyler peynir falan filan da yok dedi ben zaten dedi o tartışmayı nerede görsem uzaklaşırım şey aklıma geldi. Tabii şey Naziler dedik. Nazilere de tamamen karşı insanlarız biz şey olarak düşünce insan şey ideolojik olarak. Ama orada Goebbels'in bir lafı var. Yani ona devamlı gönderme yapılır. Goebbels'e atfedilen muhtemelen Goebbels'indir olmaya da bilir ama ona atfedilen bir laf var. Şeydir Goebbels. Kültür lafını duydun mu? Elim silahıma uzanır.
Çok iyi.
Şimdi Goebbels bunu söylerken belli bir süre sonra da işte bu Fransa'da işte ünlü burada da Kıbrıs'ta da çok sevenleri var. İşte o filozof, felsefeci Deleuze de şey der. O da şimdi bazıları da şey böyle idealize ettiler. Her şeyi tartışarak çözeriz. Tartışalım, ayıtışalım falan filan. Deleuze'ün de meşhur lafı var. Bir yerde hadi bu konuyu tartışalım dediklerini duyarsam koşarak kaçarım der o da. Dedim tamam senin hikaye de buna benzedi. Hellim tartışması nereden görürsem oradan uzaklaşırım dedi.
Şeye en sağlıklısı.
Evet. Şeye bağlayacağım kısmı da şu aslında bu şeyi düşündük. Bazen işte Gezi ya da işte Kemal Ansız'ın sorduğu işte bir roman falan. Bazen hazırlıksız olur insan. Kafasında oturtmadığı için vakte ihtiyacı olur anlatmak için. Bazen de bir şeyi bilir ama işte onun adı konmamıştır. O konsepti duymamıştır. Yıllar sonra o konsepti duyunca ha evet bu buydu der falan. Bir de bazen hiç alakası yok yani zaman da verseler sana, konsepti de bilsen bazı şeyleri de gerçekten dile dökmek imkansızdır. Hem şeyle konuşmuştuk bunu Deriz Sayım'la hem de hatırlarsanız Murat Menteş'le. Murat Menteş'e sormuştuk işte yani bazı şeylerin romanı yapılabilir mi mesela işte Genocide'ın. Deriz Sayım'la film yapılabilir mi falan çünkü yani ne kadar yaparsan yap şey gerçeği yansıtmayacak falan. Mümkün değil çünkü gerçeği yansıtması. Ve o bağlamda o zaman hemen 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bu şey işte critical theory. Orada gene Almanya'ya bağlayacak ama tabii Yahudi adam Adorno Frankfurt Okulu'ndan onun çok meşhur bir lafı var. Der ki o Auschwitz'ten sonra artık şiir yazılamaz. Aslında şeyi demek ister işte yani bu acı yaşandıktan sonra artık kim şey yapılabilir? Ama aslında düşündüğünüzde bu az önceki şeyleri düşününce işte hem roman hem gezi falan aslında tam tersi gibi. Yani şeyden sonra Auschwitz'ten sonra düz yazı yazılamaz. Anlatılamaz bu acılar. Ama tam da şiir yazılabilir aslında. Çünkü şiir devamlı bir şey anlatmaya çalışın. Anlatamak tekrar eden. Kelimeler ki felsiz kalır. Dene dönen tekrar eden. Belki de tek yapılabilecek şey şeyden sonra, Auschwitz'den sonra şiir yazmaktır tam tersine.
Buna geldik madem şunu da ekleyeyim ben. İşte Amsterdam'da daha önce benim görmediğim bir şeyden geçtik. Anıt vardı. Bu soykırım anıtı. Çok çarpıcıydı. Herkesin ismini yazmışlar. Yani böyle güzel böyle bir mimari ve sıra sıra işte bir duvarlar falan. Galiba yukarıdan baktığınızda bir şey de var, bir kelime de var. Unuttum şimdi hatırlayamayacağım ama. Herkesin ismi. Onun dışında hemen yanında da kanalda belli ki orası işte Yahudilerin yaşadığı bir semti.
Mahalleydi semt.
Mahalle. Şey yapmışlar. Bakarsınız karşıda görürsünüz mesela 3 numaralı binayı 3 numaralı binadan alınan 8 kişi mesela 8 numaralı şeyden binadan binaların karşısına hep yazmışlar, o şeyleri evet. İsimleri ekstradan o isimleri koymuşlar oraya. Yani tabii insanın kanını donduran şeyler yani işte 80 sene daha geçse üstünden. tabii önemli bunlar yani. Unutmamak, unutturmamak lazım şeyi.
Ama buna rağmen mesela işte gündemimizde şu anda işte İsrail'de, evet, Filistin'de evet. olanlar var.
Demek ki insanlar konuda... soykırımdan hiçbir şey öğrenmiyor. Öğrenecek evet, bir şey aynen. yok zaten.
Maalesef işte.
Çok acı bir şey ama öğrenecek bir şey de yok yani. Bazıları işte otomatikman sanki...
şey ama şeyi de yani... Bilmem daha önce bahsettim mi size? Sorry lafını keserim. Martin Wolf diye bir adam var. Bu Financial Times'da hem podcast yapar hem de işte yazardır, ekonomisttir. Onun yaptığı böyle şeyler vardı. Liberal, kapitalist düzenin aslında bir şekilde çökmekte olduğunu söyler. Yani bu sağın yükselişine, popülizmin yükselişine, işte Trump falan filan. Onun yaptığı mülakatlardan bir tanesinde çarpıcı bir şey vardı, nokta vardı. Şey der, öğrenmiyor muyuz bu yaptığımız hatalardan? Ders almıyoruz. Ve karşıdaki şey derdi, yok ders alıyoruz aslında. Bir süre. Ama unutuyoruz ondan sonra. Yani o bir jenerasyondan diğer jenerasyona geçerken unutuluyor maalesef.
Şeyin meşhur lafıdır. Hegel şöyle der. Tarihin bize öğrettiği şey, tarihten hiçbir şey öğrenmediğimiz.
Evet. Evet. Yani ve her şeye rağmen yani işte geçenlerde ben bir belgesel, Netflix'te bir belgesel seyrettim. Şey konusunda işte bu Nazilerin yükselişi 30'lar falan baktığınızda ne kadar çok benzer şey var şu anda yaşananlara, evrenin bahsettiği Goebbels falan, yani nasıl kullandıkları krizi.
İşte şey, hatırlarsanız sözcüsü Donald Trump'ın şu anda şeye destek veriyor.
Evet, aynen.
Kamala Harris'e ne dedi?
Aslında Goebbels'in söylediği şeyi söyledi.
Goebbels'in söylediğini söyledi. Demiş ki kendine. Donald Trump. Bana dedi ki Donald Trump, sen yalan bile olsa devamlı tekrarla, devamlı tekrarladığında o artık insanlar ona inanacak.
Aynen, direkt tamam, direkt evet, Goebbels'in Goebbels'e... yani yeterince söylersen, tekrarlarsan
evet, o gerçek olur.
Tabii geçen bölümde evet. de ona konuşmuştuk aslında Goebbels. Aydınlanmanın her zaman böyle hep ileriye gidildiğine dair
evet, evet.
bir teorisi var, bir anlayışı var. Bunun her zaman öyle olmadığını, işte tarih spiral mi, tarih inişli çıkışlı mı, tarih kendini tekrar eder mi etmez mi, bu tartışmalar hep yapılır da. Ama şey de herhalde çok doğru. Yani işte Batı iki yüzlü, Doğu... Hayır yani mesela bu şey değil. Yani zaten, siyahla beyaz değil. Mesela en büyük protestolar Filistin için yapılan en büyük Amerika'da. Protestolar da Amerika'da, üniversitelerde falan. Tabii yani ki. Dolayısıyla bunu sadece siyahla beyaz gibi.
Hatta tam tersini söyleyenler olur. De var. Yani Avrupa'nın şu anda öz yıkım yaptığını söyleyenler de var. Yani bu işte hep kendini suçlayarak, biz bunun da suçlusuz biz diyerek öz yıkım uyguladığını söyleyenler bile var. Dolayısıyla dediği gibi Kemal'ın. Böyle bir idealizasyon, romantizasyon evet. bir kısmını falan, öyle bir şey yok.
Orada şey şimdi gelirken, yani böyle çok hazırda değilim aslında konuşmaya ama belki bir sonraki şey için hazırlık olur.
Evet,
bu. Bir tartışmaya başlatma noktası olur. Gelirken buraya buluşmaya bir podcast dinlerdim. Başlangıcında söylediği şeyler benim de uzun zamandır düşündüğüm şeye çok yakın. Yani bu şey konusunda çok ciddi bir hassasiyet var haklı olarak. Gazze konusunda yani gerçekten kabul edilebilir hiçbir taraf yoktur. Yani düşünmek bile insanın yüreğini parçalar falan. Bir şey yapmıyoruz şey. Yapamamanın verdiği şey var işte, suçluluk duygusu falan var. İyi güzel, bunları ifade de ediyoruz yani. İfade edildiğini de çok fazla görüyoruz. Ama şöyle bir de sıkıntı yok mu? Sudan'da da mesela çok korkunç bir savaş var. Ya da Kongo'da yıllardır süren şeyler var. İç savaşlar var, ne bileyim işte Yemen korkunç bir durumdaydı. Dolayısıyla
yani vurgusu var burada aslında. Yani Afrika zaten hani bunu hak eder, onlar ama, geridir.
Ama ne kadar i̇şte korkunç
bunlar,
bir şey.
Evet değil mi?
Yani
aynen.
İşte o da
Afrika
korkunç.
Dediğin, zaten bunlar öldürecek birbirini, bunlar normal yani gibi bir. Ve her insanların aklının kafası. Ama Ukrayna'da olunca aa nasıl olur falan diyor insanlar.
Yani o da evet. şey. Evet, Ukrayna tabii o sarışında, konuştuğumuz yani, şey. Falan. Onların
kendilerine benzeyen tipoloji.
Mülteci. Ama şey olarak yani bizim açımızdan da düşün. Yani daha genel olarak söylüyorum ben. Yani birini suçlamak için söylemiyorum bunu ama. Yani biraz belki eleştiri, işte öz eleştiri. Herkese eleştiri olabilecek bir nokta. Biraz da şey var ya galiba. Yani tabii İsrail'de çok böyle göze soka soka, yani mağdur nasıl diyeyim, işte 2. Dünya Savaşı'ndan sonra o soykırımdan ortaya çıkan mağduriyet şeyi varken de bir taraftan da aslında en fazla onların empati göstermesini beklerken bizler bu kadar zalim rolüne de gördüğümüzde kendilerini, tabii ki şey can sıkıcı bir durum ama galiba biraz daha şey de var yani, İsrail olduğu için de ekstradan bir yüklenme var.
Çünkü bir hikayenin öncesi var, devamı var, bağlantıları, sürdürülebilirliği var. Bu işi yapan kurban mı, bu işi yapan cellat mı tartışmaları.
Yani bunun sonu yok. Çok karışıyor bunlar. Onu evet. söylemeye çalışırım.
Ama
yani,
yine aynı şekilde işte yine...
Yani Sudan'da iki taraf evet. birbirini kestiği zaman yani daha mı şey oluyor o?
Kabul edilebilir.
Kabul ediliyor.
İşte yani ama eksiklik diğer tarafta. Yani diğer yani burada şey yani.
Yani hepsini aynı şekilde tartışmak evet. lazım.
Tabii onları da aynı şekilde tartışmak lazım.
Yani korkunç. Deyip öyle de daha hafif bir şeye dönelim. Herhalde yavaş yavaş toparlayacak. İlk günden itibaren Amsterdam'da kafamda yaşadıktan sonra kurguladığım bir şey vardı. Yani abi Amsterdam bitmiş. Şu anlamda abi bisiklet terörü var. Yani gerçekten
ben bunun şey terörünü gördüydüm Brüksel'de. Nedir? Scooter terörünü gördüydüm. Gerçek anlamda bir scooter terörü var. Her yerden, kaldırımlardan, ana yollardan, junction'lardan yani sağdan soldan giriyor. Yahu dedim hani Avrupa Birliği düzenliydi. Hani trafik kurallarına saygılıydı vatandaşlar. Hiç alakası bile yok. Herkes havadan yani gözümün önünden havadan bir şeyler uçtu. Bir anda ne oldu diyene kadar yolun için atladı araba falan böyle. İstanbul trafiği gibi bir şeydi. Hani dedik Batılılar böyleydi. Bu skuter olayını henüz daha çözememişti.
Yani şeyde çok fazla skuter yoktu. Hatta biraz önce...
Ama şey ne derler adına Amsterdam tarihi şey yani bisiklet şehri.
Ya, bir kere daha ya yani şey olarak söylemiyorum. Tabii ki yani.
Ve
yani.
Gerçekten memnun değiller. Mesela ben Kopenhag'dayken bir ay evvel oradaki Danimarkalı arkadaşıma dedim bu defa bisiklet kiralamadık. Geçen defa kiralamıştık falan da zaten dedi şey... turistlerin bisiklet kiralamasına sokacak bakmıyorlar dedi. Trafiği alt üst ediyorlar dedi. Kuralları bilmedikleri için. Yani onlar için önemli olduğu bisiklet ve şey.
Müthiş bir şey ama yani.
Öncelikle bisikletin.
Kesinlikle bisiklette öncelik var. Dediğim gibi şey biraz önce eşimden arabada giderken fark ettim. Bir şey geçti önümüzden. Scooter geçti önümüzden de. Dedim çok görmedik değil mi? Amsterdam'da o da onayladı yani. Almanya'da da aynı şekilde. Çok fazla skuter görmedim.
Ben 2 yıl kadar önce Brüksel işte anlattığım galiba gibi 1,5 yıl kadar önce Brüksel'de
toparladılar o şeyi.
Korkunçtu yani.
Ama gerçekten. Yani bisiklet yani her tarafta yani tamam iyi güzel yani şeyi bir taraftan hayranlık duyuyoruz tabii. Yani her işin bisikletle yapılmasına falan ama şey masum köylü hesabı yani.
Ben Letonya'da kullandım.
Nereye basacağız? Yani nereden yürüyeceğinizi kestiremezsiniz.
Özür dilerim. Letonya'da kullandım ben. Skuter. Kiraladım şeylerden evet. Yani işim de düştüydü.
Hızlı bir yerden bir yere
gidiyordum. Kullandım evet geçte kaldıydım. Kullandım yani böyle ve böyle yaşlıca bir adam böyle epey bir şikayet etti bıraktığım yere. Çünkü bırakıyorsun evet, herhangi evet. bir yere. Buraya bırakma dedi burada insanlar geçer şuraya bırak falan filan. Ben de anlamadım nedir şikayet ettiği. Çünkü bunun hani kuralı şeydir yani bir yerden alın bir yerden bir bırakın yani. Hani baktım yolun ortasında olmayan bir yerde. Kenara bıraktım falan.
Yani yolun ortasına bırakırlar atarlar yani.
Öyle öyle. Adam tabii alışmamış hala daha yani belli ki canı sıkıldı.
Skuter bir de bu cincerler değil. Onlar da çok yaygın. Aynı şekilde. Yani
onlar galiba turistler tur falan yaparlar. Ben daha çok onda gördüm yani. Şey Segway derler ne derler onlar.
Evet, bir iki üç tane farklı ismi var. Cincerler.
İlk öyle çıktı. Hatta George Bush aslında düştüydü.
Aslında kimse düşemez dedilerdi bu şeyden. George Bush başarıp düştüydü. Yanılıyor olabilir bunu kontrol ederek gelecek programda konuşuruz ama galiba Kopenhag'daki kişi başına düşen bisiklet sayısı Amsterdam'dan fazladır. Ha. O meşhur Christiana bisikletleri de oradadır. Yan tarafta ekstra bir şeyin olduğu, oturulacak yerin olduğu ve üstünün kapalı
İki
olduğu.
İki ülkeyi birbirine düşüreceğim. Evet. Yani yok kanalları öyleydi, yok bilmem skuteri evet. böyleydi.
Çarpıcı bir şey. Bizde tabii her tarafta Tesla falan görürük bizde de var. Ama yani böyle farklı farklı şeyleri görmek, elektrikli araçları görmek. Ya mesela Almanya'da Düsseldorf'ta böyle en merkezi, en şey pahalı dükkanların olduğu yerde mesela bir Çin şeyi var. Markası. Adını unuttum şimdi. BYD değil başka bir tane. Amsterdam'da da yani bunların böyle şeyleri görmeye başladık.
Çin şeyleri.
Çin firmalarını bu...
Dolayısıyla Amsterdam bitmiş, Çin'de geliyor.
Yani.
bu arada canlı bir mesaj aldım Erol Bey'den. Sevgili dinleyicilerimizden.
Evet, bizi diasporadan dinleyen.
Sevgilerimizi.
Londra'ya sevgiler.
Diyor ki, bu arada diyor, şu anda Ağaçtaki Kız, Şebnem İşi Güzel'in Ağaçtaki Kız kitabını, romanını okuyorum diyor. Yanılmıyorsam diyor, siz bana ilham vermiştiniz çünkü konuğunuzdu diyor.
Ben yanılmıyorsam, Ağaçtaki Kız o zaman biz Şebnem'e romanı mı konuk aldığımızda son romanıydı. Bugün gördüm tesadüf. Instagram sayfasından Şebnem Hanım'ın Instagram sayfasından paylaştı. Yeni romanı çıktı bugün. Yani bu da şey çok şey
hazır
denk geldi.
Instagram demişken bizim de artık yeni bir Instagram account'umuz var. Evet. O konuda da dinleyicilerimiz bizi oradan da takip edebilir. Evren herhalde böyle yalnız standart işte bildiğimiz linkleri falan değil ama garip zamanların perde gerisinde neler
evet,
oluyor,
aynen.
Neler paylaşılıyor, gündemimizde neler var onları da paylaşacak
aynen,
herhalde.
Aynen öyle yapacağız. Çok şey
internet. Günahı da evrendedir o ileride.
Bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Bu paylaşımlardan da ben sorumlu değilim diyor. Güzel. Bir şey daha ekleyeyim ama çok uzun sürecek.
TikTok.
Bu gelecek TikTok.
Bir sonraki mecra TikTok olsun.
Evet, TikTok'a da geçecek. Hatta bu söyleyeyim TikTok ve Instagram'dan da ilgili. Bunu bir düşünelim. Gelecek şeyde programda daha uzun konuşabiliriz. Bu şeyle ilgili. Şimdi bu sokağa çıkıyoruz ya. Yani toplumla nerede karşılaşıyoruz? Tabii bizim Kıbrıs'ta çok fazla toplu taşıma biz maalesef kullanmıyoruz. Çünkü gelişmiş bir toplu taşıma sistemi yok. Ama mesela işte yurt dışına gittik.
Almanya'da biz trenden inmedik.
Almanya'da trenden inmedik. Mesela tamam. Tren güzel bir örnek. Mesela trende ya da Kıbrıs'ta nerede olabilir? İşte sinemaya gittiniz. Asansörde. Şeyi düşünün. Eskiye göre. Yani şu anda eğer asansördeysen ya da trendeysen ve eğer yalnızsa yaptığı şey insanların cep telefonudur. İşte aslında bu cep telefonu sadece vakit geçirme değil. Yani o toplumla yüzleşmeden kaçınmadır. Düşün asansöre evet. Bindin, biri bindi ve tam karşında bakışın ne kadar tekinsiz bir duygu. Evet. Korkunç tekinsiz. Ya da otobüste karşılıklı böyle 3-4 kişi yanında oturur. Birbirine bakışın. Bundan kaçınmak için ve diyorlar ki yani bu şey o kadar bir yaygın bu duygu ki insanlardaki. Gerçekten ben sorguladım. Bende de var bu duygu. Sanki cep telefonu insanı transport. Bu toplum baskısından korumak için icat edilmiş gibi.
Deve kuşu gibi.
Evet. Yani sana şey, o şey.
Gömme fırsatı.
Ne derler, zaman içerisinde ne derler zaman kapısı hani olur ya şey filmlerde. Evet. Bilim kurgu filmlerde. Seni başka bir yere geçirir yani.
Hatta bilim kurgu filmlerde Kemal dediğin tam şeyi de gördük. Mesela zombi filmlerde başka filmlerde. Adam pencereyi açınca arabanın sanki başka bir gerçeklik olur. Pencereyi kapayınca gerçeklik değişir. Sanki o seni korurmuş gibi şeyin arabanın şeyi cam penceresi. Bu da onun gibi yani düşünün eğer cep telefonu olmasa nasıl olurdu? Asansöre bindin. Karşında biri var. Hı-hı. Hiç tanımadığın biri ve birbirine bakar. Ne kadar korkunç bir şey. Ya da otobüstesin. Karşında ya da yanında biri oturur. İkinizde de cep telefonu yok. Yani bu...
Bunları yaşadık tabii biz.
yani... şu anda hatırlamıyorum abi ben onu. İşte yani o şeyi duyguyu.
Sanki hep 90'larda bindik herhalde asansöre.
Hayır şey anlamında yani o hep muhakkakta cep telefonu öncesi yokmuştu gibi anlamında.
Hatta 2010 yani o akıllı telefonların falan tam anlamda.
Evet ama orada da SMS'e bakabilirdin. Ama SMS geldi falan. Gene bir şey olur diye.
Olur hocam ikide bir hatırlarım ben. Herkes açardı o şey mesaj kutusunu bir şey var mı diye. Ya, o
ya da yılan oynardı.
İki salise önce baktın yok yani tekrar için açan SMS yani. Çünkü o zaman ilk o vardı. Evet, SMS vardı. Evet. Hatta SMS de yoktu. Bir şey yapardın da herkes al falan filan. Dolayısıyla bu kaçış falan dediniz ama bizim gittiğimiz mekanlarda da zaten belli yani. Nereye
abi bizde kaçacak bir şey yok yani.
Yani evet. Rüstem'e giden Işığa giden işte ne bileyim dönerik Zefir'e giderek oradan yani bu
şimdi
arada
bu tabii burada ama yani şey tanıdık insanların olduğu yerde bu dediğim geçerli değil. Bu dediğim değil. Bu toplumla yüzleşme, yabancılaşma böyle tekinsiz hissetme hiç tanımadığın biriyle kamu işte alanda, yani açık alanda karşılaşma.
Büyük şehirlerde falan o var.
İşte toplu taşıma yani şeylerinde çok fazla yok. Metroda, yok. Evet, bizde yani. Ancak işte şeyde olur dediğin gibi asansörde. Yani mesela sinema asansöründe oluyor. O bana birkaç kere oldu.
Ben merdiven kullanırım.
Ha merdiven kullanırım. Sen ondan imtina edebilirim.
51 dakikayı bulduk.
Tamam.
Evet, tamam güzel.
Geçen kayıt sırasında hazır bir araya gelmişken bir kayıt daha yapalım dedik. Ve daha göreceli olarak kısaca bir kayıt yapmıştık. Dolayısıyla aman söyleyemedim. Elena Ferrante'nin olduğu bölümü bir önceki bölümün hemen ardından çekmiştik. Dinleyicilerimizden sevgili dostumuz Seda fark etmiş. Bundan sonra daha kısa olmasın diyor. 20 dakikayla kandırmayın bizi. Dolayısıyla umarım dinleyicilerimiz de mutlu olmuştur bu 50 dakikalık bölümle. Var mı yavaş yavaş?
Abi artık top önce. Sende.
Evet. Bu çerçevede hazır buna değinmişken artık sosyal medyamızdan da bahsettik. Seyahatlerimizi anlattık. Almanya işten girdik, Hollanda'dan çıktık.
Hollanda'ydı derken.
Yavaş yavaş da bu bölümün sonuna geldik. Seneyin de yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz. 52. programı da çekmiş olduk. Daha nice 50-100 programlara diyerek ne güzel kapatıyorum.
Görüşmek üzere.
Şey denmez zaten.
Hoşçakalın.
The first trilingual podcast station of Cyprus. Island Talks. Open, diverse, free.